Ayrım 24, Babanın İntikamı, Mark Weingartner, sayfa 228. Michael Corleone öğle yemeğinde Patsy's'in üst katında Sid Klein'la buluştu. Burası 56. caddedeki eski ekol, bol salçalı bir İtalyan restoranıydı. Michael'ın dairesinde hemen hemen hiç dinleme cihazı yoktu. Al Neri'nin sevgili aletleri o işi hallediyordu ve Michael sık sık oradaki toplantılar için yemek pişirirdi. Ama Rita Duval Fransa'dan ziyarete gelen iki rahibeyle birlikte oradaydı. Annesinin önce babasını sonra da kendisini öldürmesinden sonra bir manastırda büyümüştü. Avukat ofislerinde gizli dinleme yapmak yasaktı. Fakat Michael da Sid Klein gibi buna güvenememişti. Zaten şaşırtıcıydı ama Klein'in ofisi de yoktu. Güçlü bir fotoğraf hafızası ile Chinatown'da bankadan dönüştürülmüş bir mahzende çalışan bir arşiv memuru vardı. Klein asla not tutmaz ve nadiren evrak çantası taşırdı. Ayrı ayrı geldiler, mutfaktan geçtiler ve arka merdivenden masalarına çıktılar. Patsy's yemeklerini halkın gözü önünde yemek istemeyen önemli kişiler için hayatı nasıl kolaylaştıracağını biliyordu. Al Neri de yandaki masada tek başına oturuyordu. Klein bize katılabilir dedi. Öyle iyi dedi Michael. Klein ben de öyle birini bulmalıyım dedi. İnsan bugünlerde çok dikkatli olmalı. Michael bugünler mi dedi. Ne farkı var ki bugünlerin? Ah bir filozof dedi Klein, bir tarih kurdu, senden hoşlandım. Yine de nereden bulmuştu onu? Bir hizmet şirketinden değildir eminim. Michael Klein'in cevabı çoktan bildiğinden kuşkulandı, polisti dedi. Senin işindeki insanların polislerden nefret ettiklerini sanırdım. Neri hafifçe kıkırdadı. Michael nasıl bir işmiş benimki diye sordu. Sen söyle dedi Klein, sonra ellerini kaldı, ya da en iyisi söyleme. ''Vekalet sözleşmem var ya'' dedi Michael. ''Bu doğru'' dedi Klein ama ben sadece bilmek istediklerimi bilmeyi isterim ve öğrenmek isteyince de sorarım. Böylece hayatım kolaylaşıyor.'' Michael bir sigara yaktı. İnsanların kendisiyle ilgili olarak asla anlamadıkları şey, hatta onu daha iyi tanıyacak durumda olanların bile zamanının ne kadar az bir kısmını suç sayılabilecek konularla geçirdiğiydi. Michael Corleone'nin tipik bir günü herhangi bir başarılı yatırımcıdan ve emlak geliştiriciden farklı değildi. Aslında bir parça tarih kurdu olduğu da doğruydu. Bir erkeğin hayatını tipik günler oluşturduğu takdirde tarihin ancak tipik olmayanları kayda geçeceğini anlıyordu. Sid Klein önündeki menüyü açtı. Michael açmadı, açmayacaktı da. Bu ağabeyi Sonny'den öğrendiği bir şeydi. İyi bir restoran, siz ne isterseniz onu yapmaya çalışırdı. Sadece istemeniz yeterliydi. İtalyanların en hoş tarafı bu dedi Klein. Sözlerini vurgulamak için parmağıyla menüyü gösteriyordu. Bütün önemli toplantılarınızda oturup ekmek yiyorsunuz. Ona ekmek demezler aslında. Harika bir yiyecek ve bir sürü de çeşidi var. Michael duymazdan geldi. Beni aydınlatın avukat dedi. Polisin, savcıların ya da birinden birinin kanıtları size de vermesiyle ilgili bir kanun var mı? Peki ben kimim? Michael kaşlarını çattı. Ben kimse değilim dedi Klein. Yani hiç kimseyim. Ben Tom Hagen'ın avukatıyım ama kendisi bir şeyle suçlanmıyor. Suçlama yok, ceza yok, hiçbir şey yok. O yüzden ufukta bir yerde gerçek bir dava görünmedikçe, ki eminim dava olsun istemiyorsunuzdur, kimseye hiçbir şey vermek zorunda değiller. Bana sorarsanız oyunu bu şekilde oynuyorlar çünkü ellerinde bir şey yok. Bu Sid Klein'in belirttiği çeşitli noktalardan biriydi. Kim sorsa aynı yanıtı veriyordu. O zaman ne diye işinizin dolaylı olarak benim de işimin bu kadar büyük kısmını gazetelerin ön sayfalarından idare ediyorsunuz? Ah tamam anlıyorum. Beni o yüzden çağırdınız buraya. Yine de bunu niye Tom'a sormadığınızı veya ondan bana sormasını istemediğinizi merak ediyorum. Michael Corleone'nin tebessümünde mutluluktan ya da neşeden eser yoktu. Sizi buraya çağırdım çünkü sanırım bunu söylemiştim. Bizzat şef aradı ve bugün dana etinin enfes olacağını söyledi. Ben ekstra soslu gnocchi alacağım. Kelimeyi yanlış telaffuz ediyordu. Çok seviyorum, evde yapılması da mümkün değil. Aslında burada daha önce de yemiştim. Michael avukatın telaffuzunu düzeltti. Emin misiniz? Böyle bir konuda nasıl emin olmayabilirim? Garsona soralım. O yemeği sevdiğinizi söylediniz diye düzeltme yaptım. Utanmanızı istemedim. Hayatımı kazanmak için ne iş yaptığımı biliyorsunuz değil mi?" dedi Klein. "Utanmak umurumda olur mu sanıyorsunuz? Haydi garsona soralım." Fakat iş sipariş vermeye gelince ne garsona sordu ne de yanlış telaffuz etti. İkisi tekrar baş başa kalınca Klein, o not defterleri ve mikrofonlar suratıma dayanmışken Tom için söylediğim ve dolayısıyla sizi ve işinizi de etkileyen bir şeyler mi var? "Pek sanmıyorum. Bütün oyunu basın üzerinden yürütüyorlar ve hiç duruşma olmazsa bütün o yalan suçlamaları çürütme konumunda kim olacak? Hiç kimse. Avukatı olarak Tom'a bunu yapmasını yasakladım ve yaparsa çekileceğim. Siz de yapamazsınız. En ufak bir yorum suçluluğu kabullenmek olur. Bakın size ne diyeceğim, bu iş gerçekten de bir kontrat cinayetine benzemiyor. O söyledikleri sistemde işler böyle yürümez. Kadını öldüren adamların İtalyan olması gerekirdi bir kere. Ve
siz neden söz ediyorsunuz?"
"Merak etmeyin, böyle şeyleri asla kamuoyu önünde dile getirmem. Ama halkın bu konuda çok az bilgisi olduğu doğru. Sistemin nasıl işlediğini hiç bilmiyorlar. Hatta polisler bile anlamıyor. Fakat eğer ben sadece..."
"Siz neden söz ettiğinizi bilmiyorsunuz. O yüzden belki de bu konuda konuşmamalısınız."
Klein çenesini ovuşturdu. Al Neri'ye doğru baktı. Neri eninde sonunda fareyi pençeyi indireceğini bilen sabırlı bir kedi gibi gülümsedi. "Pekala," dedi Klein Michael, "haklısınız, çizgiyi aştım." Michael bir sigara daha yaktı ve onunla bir süre oyalandı. "Tom'u bununla suçlamayacaklarından nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?" dedi. "İyi bir avukatın hiçbir konuda asla fazla emin olmaması gerekir," dedi Klein. "Benim nasıl emin olduğuma gelince, eminim bazı dostlarınız bahsetmiştir. Bahis oynamakta pek başarılı değilimdir." Michael bunu duymuştu tabii ki. Klein kötü bir kumarbazdı. Sık sık bahis oynuyordu ama oldukça küçük miktarlarda oynadığı için kayıplarını karşılamakta bir sıkıntı çekmiyordu. Bu haliyle bahislerini yükseltmemesi, pazar günü oynanacak bahisler için cumartesileri varını yoğunu yatırmaya kalkmaması gerçekten alışılmadık bir disiplin gerektiriyordu ve Michael buna hayran olmuştu. Yine de böyle bir disiplin kurmayı başarabilen birkaç kumar meraklısı daha görülmüştü zaman içinde. Michael ellerini yıkamaya gitmek için izin istedi ve Klein'a soruya gerçek bir cevap vermediği için daha fazla endişe etme şansı tanımış oldu. Sessizlik iyi bir konuşmacıyı harekete geçirmek için yararlı bir yöntemdi. Yanından geçerken Al onun bakışlarını yakaladı. Bu taktiğe daha önce de tanık olmuştu. Michael masaya dönünce Klein, "Lütfen yanlış anlamayın genç adam," dedi. "Size naz yapmaya çalışmıyorum. Veya nasıl denirdi, hayalarınızı vurmaya. Ortada bir dava olmadığından eminim ama bu oyunu sürdürmek için her fırsatı kullandıklarından emin olacaklar. Sonuna kadar."
"Merak ediyorum, onlar kim?"
"Hadi ama kim olduklarını sanıyorsunuz? Ben sizin perspektifinizi duymak istiyorum. Bunun için para ödedim size." "Eğer Tom Hagen'ı bu korkunç suçla itham ederlerse," dedi Klein, James K. Shea'in sahte Brahman aksanını taklit ederek konuşmuştu, "savaş alanında rezil bir yenilginin acısını çekecekler." Konuşması Shea kardeşlerden çok taklitleriyle ünlü Vegas komedyeni Maurice Strator'u andırıyordu aslında. Klein kendi kendine itiraz edercesine başını salladı. "Kesiyorum. Fakat görüyorsunuz ya, eğer suçlama yapamazlarsa sıkılana kadar bu işi sürdürecekler. Er ya da geç, muhtemelen Kasım'daki seçimlerden sonra davayı düşürürler. Ama bunu da sessizce yaparlar ki herhangi bir yenilgi yaşamış gibi görünmesinler.
Çünkü kamuoyunun hafızası bunak bir köpeğinki kadar zayıf."
Klein gülümsedi. "Tom sizin bu benzetmelerinizden söz etmişti. Çarpıcı, katılmıyorum diyemem."
"Peki o zaman Tom'a bölgeden ayrılmamasını söylemeye ne hakları var?"
"New York'un 5 ilçesinden mi?" diye netleştirdi Klein. "Hakları filan yok."
"Fakat onu kent dışında bir iş seyahatine gönderecek olsam?"
"Mesela nereye?"
"Mesela Jack Walsh'la toplantı yapmak için Los Angeles'a, Michael'ın oradaki işlerin yürütülmesinde Johnny'ye ve orada bulunan başka birkaç kişiye güvenmesi gerekiyordu. Ama yine de projenin Tom'un desteğine ihtiyacı vardı. Veya Nevada senatörü ve eski dostları Pat Grier ile görüşmeye gönderebilirdi. Greer'i partinin daha tutucu kesimlerinin bulunduğu güneyden ve batının dağlık kesimleriyle bazı başka bölgelerden oy isteyen bir başkan adayını göklere çıkartarak Jimmy Shea karşıtı kampanya yürütenlerin arasındaydı.
Bu kampanya muhtemelen seçimi kazanmaktan çok yeterince baş belası olup delege toplantısında ve diğer fırsatlarda daha fazla şey koparmak için yürütülmekteydi.
Nereye göndereceğimin ne önemi var?
Sınırım yoktur. Gönderin, rahat hareket edin, bir şey olmaz.
Hiçbir şey mi?
Yasal olarak hiçbir şey dedi Klein ama sanırım peşine düşerler. Adalet Bakanlığı'nın olaya gösterdiği ilgiye bakarak takip edenin de FBI olacağına bahse girebilirim.
Yine de demin dediğiniz gibi bahislerde başarılı değilsiniz dedi Michael.
Evet bu doğru dedi Klein ama bu tür bir bahiste bana güvenebilirsiniz.
Michael benim kendi uçağım var dedi. Kendim kullanıyorum. Bir tür hobi benim için. Tom'la ikimiz birlikte bir iş seyahatine çıksak ve uçağı ben kullansam.
Nasıl yani? FBI'ye karşı bir hava harekatı mı yapacaksınız?
Çok fazla savaş filmi izlemişsiniz dedi Michael.
Yine de bir takım uçuş planları filan yapıp birilerine bildirmeniz gerekmiyor mu?
Özel bir uçakla özel bir alandan başka bir özel alana gidiyorsam ister ben kullanayım ister pilot. Yolcuların kim olduğunu kim bilecek ki? FBI ne yapacak yani? Bir uçağa atlayıp havada beni takip mi edecekler? Sonra da hemen arkamdan ya da personelimin arkasından özel mülk sayılan alana mı inecekler? Bu yasal mıdır?
Siz ne düşünüyorsunuz?
Ben sizden cevap beklerken sizin bana soru sormanızdan sıkılmaya başladım sanırım. Klein omuz silkti.
Özür dilerim. Eğer görüş istiyorsanız bir taksi şoförüne veya yargıca sorun. Ben hayatımı kazanmak için iki şey yaparım. Sorular sorarım ve tartışırım. Cevaplarımı karşımdakilerden alırım.
İki şey deyince ben de kan emmek ve kıç yalamak diyeceksiniz sandım dedi Michael.
Klein güldü. Onları da yaparım.
O zaman dört şey eder.
Hepsi birbirine bağlı.
Peki ne diyorsunuz? O sırada yemekleri geldi.
Diyorum ki saflık etmeyin dedi Klein tekrar yalnız kaldıklarında. Federallerin amacı bunlardan herhangi biri için sizi mahkemeye çıkarmak değil. Onlar sizi mahvetmek istiyor. Bu koşullar altında yasal olup olmamaya sizin kadar aldırmazlar.
Tabağını göstererek yine eskisi gibi yanlış telaffuzla Ganochi dedi.
Onsekizinci bölüm. İlkbaharın ilk sıcak günlerinden birinde Francesca Corleone van Arsdale artık sürekli korku içindeydi. Halasıyla birlikte akşam yemeği hazırlıyordu. Sadece ikisi vardı. Cathy'nin ders verdiği gecelerden biriydi. Mutfak pencereleri açıktı. Francesca Connie'nin oğulları Victor'la küçük Mike'ın arka bahçede 6 yaşına yeni basan kendi oğlu Sonny ile futbol oynadıklarını hem görüyor hem de duyuyordu. Victor yanına bir de radyo almıştı. Zaten her yere radyo ile giderdi. İstasyon Beatles'ın yeni plağı She Loves You'yu çalıyordu. Normalde yemeğe çağrılana kadar Hagen'ın kızları Christina ile Gianna da orada olurdu. Ama şimdi Teresa ile Florida'daydılar. Erkeklerin hepsi de yukarıdaydı. Ağaç evlerinde. Erkeklerin arkasından Cathy böyle diyordu. Noel'de onlara bir de kızlar giremez levhası hediye edeceğini söyleyerek dalga geçiyordu. Bu saygısızlıktı ve tabii ki tam anlamıyla doğru da değildi. Özellikle de Rita Duval'in son zamanlarda Michael ile daha çok vakit geçirmiş gibi göründüğü düşünülünce. Fakat Francesca bundaki doğruluk payını da görüyordu. Buradaki bütün düzen bir erkek çocuğun büyük fantezisi şeklinde kurulmuştu. Büyüyünce kral olacak bir prensin, bir adadan gelen ve yüksek bir binanın tepesinde bir kale inşa eden, kaleye bir de sevgili babasının yani ölen kralın bahçesinin aynısını yaptıran bir erkek çocuğun fantezisi.
Doğru, bahçe Connie Hala'nın projesiydi. Ama o sadece erkek kardeşinin yaptığı bahçede babasının yaptığı şeyleri yeniden yapıyordu.
Erkek çocuklar bir yandan gelecekle ilgili düşlerini yaşarken bir yandan da geçmişe özlem duyma lüksüne sahipti. Aynı şeyi kadınlar da yapmak isteyebilirdi ama onlar günlerini bugünün kölesi olarak geçiriyordu. Ve bu ne tür bir bugündü?
Amerikan delikanlısının büyük çağı, hala erkek çocuk oyunları oynayan ve vatandaşlarının desteğini yine bir erkek çocuğun aya gitme ve bilinçaltında kadınların görmediği bir anda ay yüzeyine işeyen ilk kişi olma hayaliyle elde eden çocuksu ukala bir başkan yaratan bugün.
Yeni model radyolar, pikaplar, arabalar, sürat motorları, savaş jetleri ve keşif uçakları doğruca oğlanların çizgi romanlarından geliyordu. Uzun erkeklik uzvu benzeri televizyon kuleleri uzaya milyonlarca ışık zerresi gönderiyordu. Onların arasından sonsuzluğa yüzeceklerdi. Bu dünyadaki en popüler televizyon dizisi olan Bonanza'da bir çiftlikte yaşayan dört adamı anlatan bir erkek çocuk öyküsüydü yine. Erkekse en büyük ağabey karakteri çıkarılmıştı. Peder Şahi Büyük Baba Ben, devasa çocuk erkek ortanca oğul Hoss, dik başlı bebek suratlı ve sertifikalı kadın avcısı Küçük Joe ve az gelişmiş Çinli aşçı Hop Sing, böylece anne veya eş ihtiyacı da giderilmiş oluyordu. Dünyanın en popüler müzik hareketi ise Beatles grubuydu. Süpürge kafalı dört İngiliz kafadar sevimli takım elbiseleri ve Küba tarzı çizmeleriyle Amerikalı erkek çocuklar olan Larry Williams'ın en büyük hit parçası olan Bad Boy'u bütün Beatles konserlerinde duyabilirdiniz. Ve Amerikan kültürünün o ana kadar ürettiği en büyük Peter Pan figürü olan Küçük Richard'ın tarzında şarkılar söylüyordu. Ve bütün bunlar olurken arka planda da o ürkütücü soğuk savaş, Nirvana'ya giden o gizli silah, yani gelmiş geçmiş en tehlikeli erkek çocuk oyunu oynanmaktaydı. Artık bütün dünya karşılıklı it dalaşlarının ve toprağa çizilen çizgilerin merhametine kalmış durumdaydı. Dünya hassas bir dengede asılı dururken günün en önemli sorusu en büyük gizli füzenin kimde olduğu ve kime yöneltildiğiydi. Ya da Cathy'nin yazmakta olduğu bilimsel kitapta böyle diyordu. Francesca halasına manikottilerin içine doldursun diye dipnot manikotti içi boş geniş tüp şeklinde İtalyan makarnası. İçini doldursun diye ricotta'yı uzatıp ricotta dipnot bir tür İtalyan peyniri. Salata hazırlamaya başladı. Connie ile Francesca her zamanki gibi önemsiz şeyler üzerine konuşuyorlardı. Çeşitli ev işlerini kimin yapacağı, temizlikçiler geleceği için ortalığı temizlemek gerektiği, kuru temizlemeden alınacak bir şeyler olup olmadığı vesaire. Yani başka bir deyişle boş laflar. Francesca boş laflar diye düşündü. Oysa her zamanki gibi konuşulacak bir sürü konu vardı. Sanki ailedeki herkesin kısa ve uzun vadede olası konuşma konularını içeren bir listesi vardı. Ve bunların en önemli ilk 50'sini gündeme getirmemek için dile getirilmemiş bir anlaşma yapmışlardı. Sıcağı sıcağına konuşulanlar hariç. Sonra tabii ki tutkular, öfkeler ağır basıyordu ve her şey tutuşmadan söndürülüyordu. Küçük Sony televizyonda güreş müsabakalarını izlemeyi sevdiği için bu tür deyimler Francesca'nın bilinçaltına kazınıyordu. İncinecek olan muhtemelen başına geleceği önceden biliyordu. Hoş bilmese ne yapacaktı ki? Hiçbir şey. Bazen de öbür türlüsü oluyordu. Sizin öfke kıvılcımlarınız başka birinde yanıklara yol açıyordu. Sonuçta her şey eşitleniyordu. Acının nereden geleceği belli olmuyor ve herkesin hikayesi aynı biçimde son bulmaya mahkum oluyordu. Şu Fredo amcanın söylediği kovboy şarkısı nasıldı? Ne kadar uğraşıp çabalasam da bu dünyadan asla canlı ayrılamayacağım. Buna kız erkek bütün yeğenler gülerdi. Fredo amca şarkıyı türkü söyler gibi komik bir sesle söylerdi. O zamanlar ne kadar komik gelirdi. Oysa şimdi bir kabus gibi görünüyordu. Yine de kimse sözünü etmiyordu. Yani Fredo'nun. O listenin ta en tepesindeydi. Uzun şef bıçağı domatesi dilimleyeceğine eziyordu. Francesca keskinleşmesi için bıçağı bileği taşından geçirdi. Connie ise dün gece birlikte izledikleri film yüzünden nasıl hayal kırıklığına uğradığını anlatıyordu. Oysa sırf caz bölümleri ve Johnny Fontaine'in sıkı giysiler içindeki görünümü yüzünde de olsa Francesca filmi sevmişti. O da bir tür çocuk erkekti ama yine de farklıydı. En azından Francesca için. Johnny'nin belirli bir türde erkeksi soğukkanlılık örneği olduğunu, halkın gözünde bu tipi canlandırdığını anlıyordu. Fakat onun genç neşeli damarı, üniversite ikinci sınıf öğrencilerini andıran çocuksu şakalar, içindeki yetişkin eğlencelerini kaçırmamak için yatmaya gitmek istemeyen küçük çocuğu ortaya çıkaran gece yüzmeleri ve içki alemleri. Johnny'nin kendisi için imkansız denecek derecede yaşlı görünmesini engelliyordu. Francesca ile Johnny şimdiye kadar iki kez karşılaşmışlardı. Bunlar sakin iş görüşmeleriydi. Bir keresinde öğle yemeğinde ve sonra da 54. caddedeki Hal Mitchell's'ta kırmızı perdeli bir bölmede içki içerek oturup Johnny'nin en iyi dostu şarkıcı ve aktör Nino Valenti'nin anısına kurulacak vakfı konuşmuşlardı.
Buluşmaları gizli değildi ama yine de ailede kimseye söz etmemişti bundan. Özellikle de Connie'ye. Anlatacak ne vardı ki zaten? Onun üçüncü kez buluşmak için kendisini Kaliforniya'ya davet ettiğini ve bu teklife evet dediğini mi söyleyecekti? Eli ve yanakları sayılmazsa daha öpüşmemişlerdi bile. Francesca bıçağı yine bileği taşına sürttü. Connie yürek burkan bir ciddiyetle dün geceki filmin sürpriz sonunu analiz ediyordu. J.J. White Jr. karakteri nasıl olur da meşru İngiltere kralı olurdu? Lütfen ilahi kitaplarınızdan 51 numaralı konu başlığını açın. Şimdi sayfaları çevirmeye devam edin.
Bütün filmde tek siyah adam oydu dedi Connie ve onun kral olacağına inanmamızı mı bekliyorlar? Sevgili harika İngiltere'nin kralı, Kral 1. Malignan. Doğrusu bir komedi filminde bile böyle bir şey düşünemiyorum.
Francesca diye cevap verdi. Korku etrafını daha da sıkı sarıyordu. Evet.
Judy'den açılmışken dedi Connie. Michael o söylentilerin doğru olduğunu anlattı bana.
Korkunun elleri Francesca'nın gırtlağına sarılmıştı.
Ne söylentisi dedi. Kızardığını hissedebiliyordu. Halasına bakmaya cesaret edemedi. Okumadın mı dedi Connie. Christophe Colombo oynamak için bir anlaşma yapmaya çalışıyormuş. Amerika'nın keşfi. Prodüktörlüğünü de kendisi yapacak. Belli ki şimdi stüdyolarla görüşüyor. Bir sürü büyük yıldız, sinemoskop filan her şey. Yönetmen ya Sergio Leone olacak ya Morricone veya Nino Rota. Ama Mancini veya Cy Miller'dan da söz ediliyor. Screen Tatler'da bir yazı vardı. Filmi İtalya'da çekeceklermiş ve üç geminin de birebir aynısı yapılacakmış.
Francesca üçünün de ha dedi. Bıçağı son kez bileği taşına sürttü, sildi ve salata malzemelerini doğramaya devam etti.
24. ayrımın sonu. Sayfa 239.